Ayrım 11, sayfa 165, bekleyiş. Umduğundan uzun sürdü kederin bekleyişi. 3 ay, 6 ay, 1 yıl olabilir demişti doktor ama 3. aydan itibaren sabırsızlanmaya başladı keder. 6. ayın sonunda ise yüzünden düşen bin parçaydı. Belli etmemeye çalışsa da en az onun kadar sabırsızdı Fidan'da. Her ay, "Gene mi kirlendin kız?" diye söylenmeye başlayacakken kendini tutup "Dellenme hemen," diyordu. "Bir yıla kadar yolu var demedi mi doktor?" Spirali çıkaralı 8 ay olmuştu. Üzüntüsünden ne yapacağını bilemez haldeydi keder. Keyifsizdi, halsizdi, solgundu. Ruh hali bedenine de yansımıştı. Had safhadaydı iştahsızlığı. Yemeden içmeden kesilmişti. Hiçbir şey istemiyordu canı. İyiden iyiye zayıflamış, bir deri bir kemik kalmıştı. "Kendine gel yahu," diyordu Fidan. "Bu halinde çocuk falan tutmaz rahmin. Yiyip yiyip güçleneceksin ki gelecek bebe seni beğensin, karnının içini kaplanmaya değer görsün." "Benimki de laf mı?" diye kahkahayı basıyordu ardından. "Yiyip içmekle olsa bugüne kadar yarım düzüne doğurmuştum ben. Baksana şu halime, balinadan farkım yok. Ama iş yumurtlamaya gelince doğuştan emekliye ayırmış beni yaradan." İştahsızlığının yanında gün ortasında bastırıveren uyku hali yemek kokularından aşırı etkilenmede eklenince küçük bir acaba ışığı yandı kederin beklentilerle kavrulan yüreğinde. "Bir şeyler oluyor bana abla," dedi Fidan'a. "Yataktan doğrulamıyorum sabahları. Bir de bir bulantı musallat oldu ki sorma. Hasta mıyım ne?" Umutla ışıldadı Fidan'ın gözleri. "Adet gördün mü bu ay?" "Yok, geçen ayda az oldu zaten. Güçsüz kaldım ya, ondandır zahir." Ok gibi fırladı yerinden Fidan. Mutfak dolabının alt gözünden küçük bir kavanoz çıkardı. "Hemen çiş yap şuna," dedi. "Tahlile götüreceğim." Tahlil laboratuvarından çıktığında sevincinden etekleri zil çalıyordu Fidan'ın. Koşar adımlarla uçarcasına yürüdü eve. Muzaffer bir kumandan edasıyla kederin karşısına geçti. "Pozitif," diye şakadı keyifle. "Başardık sonunda." Çın çın öten kahkahasını havaya savururken, "Duyan da seni ben gebe bıraktım sanacak," dedi. "Neyse, yalı kızından pek bir farkları olmasa da kabul etmeliyiz ki bu işi kotaran erkekler. Kocana müjdeyi vermenin zamanıdır yavrucuğum." "Hamileyim ben." Kederin utana sıkıla söylediği sözleri İsmail'in verdiği ilk tepki şaşkınlıktı. Ne anlama geldiğini kavrayınca gözlerinin içi güldü. Gözlerinin içinden bütün yüzüne yayıldı gülümsemesi. "Hadi hayırlısı bakalım," dedi. "Bir oğlan daha geliyor desene." Ah şu erkekler, aynıydı hepsi. Babası da, kocası da, diğerleri de aynı hamurdan yoğrulmuşlardı sanki. Doğacak çocuk erkek olmuş, kız olmuş ne fark ederdi ki? Evlat değil miydi ikisi de? İkisi de kendi kanından, kendi canından vücut bulmuyor muydu? Duymazdan geldi İsmail'in sözlerini. Karnının içine tutunmaya çalışan bir damlacık bebenin cinsiyeti üzerine konuşmanın, tartışmanın ne anlamı vardı? Rahat ve sorunsuz geçiyordu kederin hamileliği. İlk aylarda bulantıları önüne geçilmez, abartılı bir iştaha bırakmıştı yerini. "Dombalacık oldun kız," diye takılıyordu Fidan. "Dikkatli ol, bu gidişle bana benzeyeceksin." Eski düzenlerine kaldıkları yerden devam ediyorlardı. Turşular kuruluyordu gene, reçeller kaynatılıyor, patlıcanlar, biberler, naneler kurutuluyor, hazırlanan ürünler kavanozlara, plastik kaplara, torbalara doldurulup pazara taşınıyordu. Daha en baştan "benim evimde yapılacak bu işler," demişti Fidan. "Kocalı kadınsın sen. Yayıntı döküntü olmasın evinde." Kıyamıyordu kederi. Ağır işleri kendisi yükleniyordu. Satışa hazır ürünlerin taşınmasını da Nezir'in gönderdiği çırakla beraber hallediyorlardı. Çocuk doğunca ne olacak bu işler diye kara kara düşünmeye başlamıştı keder. "Tasalanma sen," diyordu Fidan. "Hele bir doğsun bebemiz. Su akar, yolunu bulur." Tahsilatı yaptığında kederin payına düşeni anında ödemeyi de ihmal etmiyordu. Biriktirdiğim paraları bana ver dedi bir seferinde. Gider'in şaşkın bakışlarına aldırmadan yemeyeceğiz merak etme diye güldü. Sandık dolap köşelerinde duran para yerinde sayar, değerini kaybeder hatta. Elime geçen parayla her ay altın alırım ben. Sakla samanı, gelir zamanı derler ya, o hesap. Senin de el emeğin var be yavrum. Bir bir, iki iki. Bir köşede karınca kararınca tasarrufu olmalı insanın. Altınlarının takılarını yanına koyarsın, gün gelir lazım olur. Altınlarımı çoktan bozdurdum ben diyemedi keder. Fidan ablasının aldığı ilk çeyrek altını tülbentine sardı, dolabın köşesine yerleştirdi. Çocukları içindi. Bereketli olsundu. Her kadın kız doğuramaz. Karnının içindeki dalgalanmayı çağrıştıran garip devinimle uyandı keder. Gün ışımamıştı daha. Doğruldu kalktı. Tuvalete gidecekti gidemedi. Ayağını yere basmasıyla bacaklarının arasından ılık bir suyun boşalması bir oldu. İsmail'i uyandırsa mıydı? Çekiniyordu. Sessizce iki adım atmaya çabaladı, beceremedi. Gerisin geri döndü, yatağın ayak ucuna ilişti. İsmail dedi usulca. Duymadı İsmail. Bu defa yüksek perdeden İsmail diye haykırdı. Kocasının toparlayamadığı mahmur bakışlarına yanıt verme çabasıyla suyum geldi dedi. Doğruyorum galiba. Fırladı kalktı İsmail. Emin misin derken bir yandan da pijamasını çıkarıp pantolonunu, gömleğini giymeye çalışıyordu. İyi de ne yapacaktı şimdi? Oğlanlar doğarken kalabalıktı evin içi. Anası, diğer gelinler yapacak iş bırakmazlardı ona. Ebe desen, of çeksen karşında. İstanbullarda ebeyi ara ki bulasın. Hemen yan odaya seyirtti. Kalkın dedi oğlanlara. Ananız doğuruyor. Nusret koş. Fidan Hanım'a haber ver, gelsin hemen. Göz açıp kapayıncaya kadar Hızır gibi yetişti Fidan. Ve anında komutayı eline alıverdi. Gederin üzerine pazen sabahlığını giydirdi. Ayaklarına terliklerini geçirdi. Doğru hastaneye dedi. Apar topar indiler aşağı. Önde oğlanlar, arkalarında İsmail. En geri dedi keder ve koluna sımsıkı yapıştığı Fidan. Cebinden çıkardığı anahtarları Nusret'e uzattı İsmail. Dükkanı açarsınız siz dedi. Ananız doğurunca gelirim ben. İsmail'in yüzüne ters ters baktı Fidan. Pöh diye söylendi içinden. Dükkanı açacaklarmış. Sen de zahmet edip gelmeyeydin. Biz bize doğururduk çocuğu. Nusret'in köşe başındaki duraktan çağırdığı taksiye bindiler. Hastaneye gidiyoruz dedi Fidan. Doğum bölümüne ya da acile. Hemen doğumhaneye aldılar Keder'i. İçeride doğum sancıları çeken Keder, kapının önünde o sancıyı bedeninde aynen hisseden, içerideki bir doğururken kendisi 9 doğuran Fidan ve bostan korkuluğu misali bir koca. Saatler sonra geldi müjde. Nur topu gibi bir kızınız oldu. İsmail de gizleyemediği, gizlemeye de gerek görmediği bir hayal kırıklığı. Fidan'da ise başına devlet kuşu konmuş, şanslı kulların coşkulu sevinci. Ve bir an önce içeriye girip kederle bebeğini kucaklama sabırsızlığı. Kendi kabına sığma halinin yanında, İsmail'in okyanusta gemileri batmışçasına kararmış, kahır dolu yüzünü görünce durakladı Fidan. Elini İsmail'in koluna koydu. Gözün aydın İsmail Efendi dedi. Bilirim, siz doğulular, daha doğrusu siz erkekler, 10 tane oğlunuz olsa gene de erkek evlat istersiniz. Yanlış. Onu söyler, onu bilirim. Her ana babanın mutlaka bir kız evladı olmalı. Hele babaların. Yarın öbür gün senin hatırını soracak, eline kahveni verecek, dertlerinle dertlenecek, sevincini paylaşacak olan kızındır. Bu sözlerimi unutma. Arkasını dönüp kapıya doğru yürüdü. İki adım gerisinde de İsmail. Omuz farkıyla girdiler içeriye. Oberey diye kendine has bir sevinç çığlığı attı Fidan. Doğruca beşiğin içinde yıkanmış, kundaklanmış bebeğe doğru yürüdü. Yüzü ışıklı bu çocuğun dedi. Hayırlı uğurlu olsun ikinize de. Komşu kadının aşırı sevincine yanında sönük kalmaktan çekinir gibi beşiğe yaklaştı İsmail'di. Bebeğin tüy misali yumuşacık saçlarına değdirdi parmaklarını. Belli belirsiz bir gülümseme dolandı yüzünde. Kız doğurmuş olmanın ezikliğiyle yatağın içinde büzüşüp kalmış kedere döndü. "Hayırlı olsun," dedi fısıltı gibi çıkan güçsüz sesiyle. "Dükkana gideyim ben. Yiyecek bir şeyler gönderirim size." İsmail'in arkasından bakarken "Çok bile kaldın," diye söylendi içinden Fidan. Kederin terden ıslanmış saçlarını okşadı. "Her kadın kız doğuramaz," dedi titreyen sesiyle. "7 tane altın perçemli oğlan bir yana, şu kız bir yana. Biliyor musun? Asıl şimdi anne oldun sen. Ne kadar kurumlansan hakkındır. Allah güle güle büyütmeyi, mürüvvetine görmeyi nasip etsin sana. Amin." Pembe bebek, pembe beyaz. "Bütün bebekler melektir," diyordu Fidan. "Ama bizimki melekten de öte bir şey. Hayatımda gördüğüm en muhteşem yaratık. İyi ki doğurdun kız. Bana da evlat sıcaklığını tattırdın ya. Allah senden razı olsun." Kederin kızını kendi çocuğu gibi benimsemişti Fidan. Öz teyzesi Gülistan'dan bile önde görüyordu kendini. Telaşesi çoktu Gülistan'ın. Evi, kocası, çocukları. Ancak 2 günde bir, o da birkaç saatliğine uğrayabiliyordu kedere. Fidansa sabah erkenden geliyor, akşam İsmail'le oğlanların işten dönüş saatine kadar kalıyor, canla başla hizmet ediyordu kederli pembe bebeğe. Bebeğin adı konmamıştı henüz. Okşamaya kıyamadıkları pes pembe, yumuşacık tenini hayranlıkla seyrederken, "Siz ne derseniz deyin ama ben pembe bebek diye çağıracağım onu," demişti Fidan. Kederin aklına da benzer bir şeyler vardı ama kocasıyla konuşmalıydı önce. "Bebeğin adını ne koyacağız?" diye sordu İsmail'e. O ne derse o olacaktı kuşkusuz. Aksini hayal etmek bile abesti. Önemsemez bir tavırla omuz siltti İsmail. "Düşünmüşsündür sen. Oğlan olsa neyse de. Kızın adı Ayşe olmuş, Fatma olmuş. Fark etmez benim için." Kocasının aksiliği ve huysuzluğu ilk kez işine gelmişti kederin. "Fidan ablayla pembe bebek diye çağırıyoruz," dedi. "Eğer uygun görürsen pembe koyalım mı adını?" Kafasında şöyle bir ölçtü biçti İsmail. "Siz o işi çoktan halletmişsiniz zaten," dedi. "Ne diye soruyorsun ki? Fidan ablanla sen ne haliniz varsa görün." Kocasının azarlayıcı bir tavırla söylediği bu sözler okşama gibi geldi kedere. "Pembe," diye fısıldadı. "Kızımın adı Pembe olacak." Müjdeyi Fidan ablasına uçurmak için sabırsızlanıyordu. Kendisi anne olamamıştı ama bebeğin kırkı nasıl çıkarılır, 40 banyosu nasıl yaptırılır, yolunca yordamınca pek iyi biliyordu Fidan. 3 çocuk anası kederden bile daha iyi. Derince bir leğenin içine su doldurdular önce. Dirseğini değdirerek suyun sıcaklığını ayarladı Fidan. "Taş gibi sağlam olsun yavrumuz," diyerek küçük bir taş attı suyun içine. Ardından da kederin çeyrek altınlarından biri leğenindeki yerini aldı. Bebeğin ömrü bereketli geçecekti bu altın sayesinde. Başından sular inerken hiç sesi çıkmadı pembenin. Ağlamak bir yana elini kolunu salmış, keyfini çıkarıyordu sanki 40 banyosunun. Şeffafmış gibi duran kadifemsi teni örselenmesin diye üzerine tülbent geçirilmiş havluyla kurularlardı bebeği. Zıbınını, tulumunu giydirdiler. Pembeyi kucağında tutarken içi titriyordu Fidan'ın. "Küçükken bize her gelişinde pembeli beyazlı peynir şekeri getirirdi dedem," dedi. "Çocukluğumun şekerlemelerine benziyor bu kız. Pembe beyaz ve dünya tatlısı." Gözlerini pembenin her saniye farklı kıpırdanışlarla şekil değiştiren mimiklerinden ayırmadan, "Benim hayatımda bahar olmadı hiç," dedi kedere. "Yazda. Hep kışları yaşadım ben. Ama bu kız var ya bu kız. Pembe beyaz, bahar tomurcukları açtırdı şu çorak yüreğimde. Yaz güneşinin ışığını, sıcağını taşıdı bana avuçlarında. Pembe beyaz gülüşüyle pembe beyazım oldu benim." Kızının kan bağı bile olmayan bir yabancı tarafından bu kadar sevilmesi gururunu okşuyordu kederin. Hem sokaktan geçen bir yabancı da değildi Fidan. Can yoldaşı, arkadaşı, sırdaşı olmuştu kederin. Laf olsun diye abla demiyordu. En az kendi ablası kadar yakın hissediyordu onu kendine. Pembe ile Fidan'ın sarmaş dolaş haline bakıp yalnız doğurmakla ana olunmaz dedi. Sen de anası sayılırsın onun. En az benim kadar emeğin var üzerinde. Hele bir büyüsün, dillensin, Fidan ana diyecek sana. O güne kurban, biraz olsun Fidan ana desin, öbür dünyaya göçüp gitmeden cennete taşısın beni. Keder de bir başka düşkündü Pembe'ye. İlk kez anne oluyordu sanki. Olanlardan sonra fazla ara verdiğinden belki. Ya da kız çocuğu farkı. Kendi yaşadıklarının etkisiyle olsa gerek, kız çocuklarının daha çok sevgiye ve ilgiye ihtiyaç duyduğunu düşünmüştü hep. Çocuk, kadının en özel, en nadide eseriydi. O eserin beğeni görmesi, sevilmesi onurlandırırdı kadını. Kendi verdiği sevgi yetmezdi. Çevresindeki herkes çocuğunu sevsin isterdi. Özellikle de babası. Bu yüzden de akşamüstüleri elinin ayağının dolaşması, İsmail'in işten dönüş saati yaklaşırken duyduğu o tatlı telaş. Banyosunu o saatte yaptırıyordu Pembe'nin. Kurulayıp mis kokulu pudralar serpiyordu minicik bedenine. Her gün farklı renkte tulumlar giydiriyor, tüy gibi uçuşan seyrek saçlarını elleriyle şekillendirip süslüyordu kızını. Babası görsün, beğensin, sevsin, her gün bir önceki günden daha uzun süre kucağında tutsun diye. Kaynanasından duymuştu. Kız çocuğu doğduğunda beni 40 gün atmasınlar, kendimi sevdirmesini bilirim ben dermiş. Doğruydu işte. İsmail de kederin umduğundan daha sıcak davranıyordu artık Pembe'ye. Açıktan açığa dile getirmiyordu gerçi ama keder babasını özlemiş kızım diyerek Pembe'yi kucağına bıraktığında aydınlanıveriyordu yüzü. Ya da kedere öyle geliyordu. Öyle olmasını delicesine istediği için. Kendi çektiklerini çekmesindi kızı. Yok sayılmasındı. Görmezden gelinen bir evlat olmasındı babası için. Sevsinler de birbirlerini. Sevgilerini göstermeyi son ana bırakmasınlardı. Geriye dönüp baktıklarında hayıflandıkları, keşke diyecekleri hiçbir şey kalmasındı arkalarında. Gene hamileyim ben. Kederin süklüm püklüm, biraz da bıkkınlıkla söylediği bu sözler Fidan'ı sevinçten çılgına çevirmeye yetmişti. Sımsıkı kucakladı kederi. Neresi rast gelirse yüzünü, gözünü, saçlarını öpücüklere boğdu. Kederin kollarının arasında cansız bir bebek gibi durduğunu fark edince bir adım geri çekildi. Ne o dedi? Pek memnun görünmüyorsun. Pembe'ye kıyamıyorum be abla. 3 yaşını doldurmadı daha. İlgiye, sevgiye ihtiyacı var yavrumun. Yeni bebek bir adım öne geçecek haliyle. Herkesin yeri ayrı diye kesti Fidan. Pembe'nin sevgisini alıp yeni doğacak çocuğa verecek değilsin ya. Pembe doğdu diye oğlanları defterden sildin mi? Hayır, bu sefer de öyle olacak. Bana kalsa başka çocuk istemezdim. Ah İsmail ah, bir oğlan daha isterim diye tutturmasa bu zamanda 3 çocuk neyimize yetmezdi. Doğacak bebenin erkek olacağının garantisi mi var diye güldü Fidan. Kararı verdi kederin yüzü. Eğer bu da kız olursa İsmail'in elinden kurtuluşum yok. Ama yeter be abla. Yeminle söylüyorum bu son. Kız olsun, oğlan olsun takat kalmadı bende. İsterse üstüme kuma getirsin. Bu defteri kapatıyorum ben. Ağzı kulaklarındaydı İsmail'in. Piyangoda büyük ikramiyeyi yakalamışçasına sevinçli, 3. oğlunun yolunu gözlüyordu. Hayır, başka bir ihtimali düşünmek bile istemiyordu. Bir aileye bir kız yeterdi. Hatta onun kafasına göre fazlaydı bile ya, neyse. Pembeyi doğurarak bir kez tökezlemişti keder. Ama bu sefer karısının oğlan doğuracağından adı gibi emindi İsmail. Hepsinin beklentisi aynı noktada kesişiyordu. Keder, İsmail'in sesi kesilsin diye istiyordu oğlan doğurmayı. Fidansa kederin, kocasının gözünde değer kazanması, bir kez daha oğlan anası ayrıcalığını tatması, yüzünün gülmesi için. Hem aileye katılacak yeni bir erkek çocuğu, Pembe'nin de hayrınaydı. Hep biricik olarak kalacaktı. Ailenin biricik kızı, evin biricik prensesi. Üzerindeki sevgi yoğunluğu azalacağına, kat be kat artacaktı. Yusuf, zor bir doğumdu. Saatlerce sancı çekmişti keder. Beklentileri boşa çıkmamıştı neyse ki. Erkekti bebek. 4,5 kiloluk bir tosuncuk. Yüz yuvarlak bir çehre. Kalemle çizilmiş gibi duran simsiyah muntazam kaşlar. 2-3 aylık bebeğin yüzünde bile ender görülen ciddi bir yüz ifadesi. Emzirmesi için kucağına verilen bebeğe hayretle baktı keder. Babam diye mırıldandı usulca. Kucağında tuttuğu babasının minik bir kopyasıydı sanki. Kendi çocukları bile Servet'e bu denli benzemiyordu. Acıyla burkuldu yüreği. Keşke o da görebilseydi diye geçirdi içinden. Kim bilir, belki bir gün. Dede ile torun kısa süreliğine de olsa aynı havayı soluyabilirler miydi acaba? Oğlumun adı Yusuf olacak dedi İsmail. Önceden düşünüp tasarlamıştı besbelli. Ses etmedi keder. İsmail ne dese oydu. Yusuf adı onun da hoşuna gitmişti üstelik. Kocasına neden Yusuf diyecek cesareti bulamadı kendisinde. Fidan'a sordu. Oğluna peygamber adı koymuş kocan. Daha ne istiyorsun dedi Fidan. Cehaletinden duyduğu utançla peygamber mi diye mırıldandı keder. Evet, teyzemin oğlunun adı da Yusuf. Oradan biliyorum. Allah tarafından kendisine rüyaları yorumlama ilmi bahşedilmiş, üstün vasıflara sahip bir peygamber o. Kıskanç kardeşleri babalarından gizli kuyuya atmışlar Yusuf'u. Sonra da köle olarak Mısırlılara satılmış. Başından neler geçmiş neler. Muhteşem bir güzelliğe sahipmiş Yusuf peygamber. Tıpkı bizim Yusuf'umuz gibi. Gerçekten de pek güzeldi Yusuf. Özenle oyulmuş, heykel misali yüzüne bakmaya doyamıyordu keder. Bebecik hali böyleyken, delikanlılığında ne kadar yakışıklı olacak, ne canlar yakacaktı kim bilir. Hiçbirine yüz vermeyecekti Yusuf. Annesinin gösterdiği kızla evlenecekti. Kaynana olacaktı keder, kaynana. Aklından geçenlere gülüverdi. Ama olmayacak şeylerde değildi düşündükleri. Yeter ki Allah o günleri göstersindi kedere. Baba, sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu, kör oldum. Cemal Süreya. Aylardır karşı tarafa Gülistan ablasına gidememişti keder. Doğumdan önceki ağır hamilelik döneminde de, doğum sonrasının telaşlı günlerinde de koşup gelen ablası olmuştu hep. Yusuf'un kırkını döktükleri günde çocukları alıp gelmiş ama giderken haftaya cuma günü bekliyorum demişti. İtiraz istemem. Ha, iki küçük çocukla zar zor olur dersen Fidan ablanı da takarsın koluna. Fidan ablan derken biraz sitemli miydi sesi yoksa kedere mi öyle gelmişti bilemiyordu. Belli etmemeye çalışsa da kardeşinin Fidan'la olan yakınlığından pek haz etmiyor gibiydi Gülistan. Önce İsmail'den izin aldı keder. Kocasının onca yol iki küçük çocuk diye başlayıp bin bir dereden su getirerek itiraz edeceğini bildiğinden Fidan abla da bizimle gelecek diyerek gidiş yolunu araladı. Tamamdı. Bir gün önceden hazırlıklarını yaptı. Pembe ile Yusuf'un yedek giysilerini bir çantaya doldurdu. Gülistan'ın çocuklarının pek sevdiği marmelatlı kurabiyelerden pişirip paketledi. Fidan da en az keder kadar hevesliydi. İlk ziyarete eli boş gidilmezdi. Çarşının içindeki kuyumcudan aldığı gümüş telkari işlemeli nazarlığı götürecekti Gülistan'a. Ama olmadı. Gidemediler. Perşembe akşamı yemekten sonra İsmail ile oğlanlar televizyonun karşısında kurulurken keder de Yusuf'u uyutup ortalığı toparlamaya koyulmuştu. Telefonun sesiyle irkildi. Akşam vakti kim arardı ki onları? Gülistan'dı. Garipti sesi. Boğuktu. Ağlıyordu. Ne söylediği anlaşılmıyordu hıçkırıklarından. Babam diyebildi güçlükle. Babam kapının önüne yığılıvermiş. Hastaneye kaldırmışlar. Nafile. Babamızı kaybettik keder. Telefonun önündeki tabureye çökercesine oturdu keder. Cereyana tutulmuş gibi titriyordu her yanı. Bir anda bütün duygularını yitirmişti sanki. O hizeyi tutan keçeleşmiş parmaklarını hissetmiyordu. ''Nasıl yani?'' dedi. ''Öldü mü şimdi babam?'' ''Maalesef'' derken yeniden hıçkırıklara boğuldu Gülistan. ''Annemin ne kadar perişan olduğunu düşünebiliyor musun?'' Dili tutulmuştu sanki kederin. Ağzını açıp tek laf edemiyordu. ''Ahmet'le ben yarın sabah uçağıyla gidiyoruz'' dedi Gülistan. ''Sen de gelir misin?'' Böyle bir günde anamızın, kardeşlerimizin yanında olmazsak ne diye yaşıyoruz ki? Gelirin suskun halini fark edip üsteledi. Geleceksen söyle bileyim, yer ayırtacağım. Telefonu kapatıp eli kolu iki yanına düşmüş, perişan bir halde oturma odasına doğru yürüdü keder. Başın sağ olsun dedi İsmail. Duygudan yoksun, inişsiz çıkışsız tek düze ses tonuyla. Yabancı birine adet yerini bulsun diye baş sağlığı diler gibi. Gülistan'la Ahmet yarın sabah uçağıyla gideceklermiş dedi keder. İznin olursa ben de gidebilir miyim? Ateş saçan gözleriyle ne izni be kadın diye haykırdı İsmail. Biri elinde biri kucağında iki küçük çocukla nereye gidecekmişsin? İzin falan yok. Kıçını kır, otur oturduğun yerde. Başka zaman olsa başını eğer susardı. Ama bu kez durum farklıydı. Ölüm bu dedi. Hiçbir şeye benzemez. Babam ölmüş benim. Anam, kardeşlerim. Başlatma anandan bacından. Babası ölmüşmüş. Baba da baba olsa bari. O adam değil miydi seni evlattan saymayan, bir an önce başından atmak için ablanı isterken seni bize kakalayan? Ne gün hatırını sordu, bağrına bastı seni? Yerinde olsam adını bile anmam öyle herifin. Hadi, gözünün önü kuruyken yıkıl karşımdan. Sinirlerimi tepeme çıkartma da ayağımın altına almayayım seni. O gece odasına gitmedi keder. Yatağına girmedi. Pencerenin önünde oturup karanlığın koynuna teslim etti gözlerini. Sabaha kadar için için ağladı. Baba da baba olsa demişti İsmail. Babasıyla olan hesabını çoktan kapatmıştı keder. Ona en olmayacak ada verip ömür boyu keder diye çağrılmasına neden olsa da, onu bile bile kör kuyulara özdeş bir evliliğe sürüklese de, ayrılacakları ana kadar varlığını görmezden gelip yok saysa da. Bunların hepsini unutmuştu keder. Babasıyla ilgili tek bir kare canlanıyordu gözlerinin önünde. İstanbul'a gelmeden önceki vedalaşmaları. İlk kez saçlarını okşamıştı babası. İlk kez sarılmıştı kızına. Öncesinde yaşananlar silinivermişti o an. Kederin zihninde kalan, babasının gözlerindeki pişmanlıkla yoğrulmuş umarsız bakışlar ve göz pınarlarında göllenen gözyaşlarıydı yalnızca. Saat 10'da buluşacaklardı. Öyle sözleşmişlerdi. Ona 10 kala kederin kapısındaydı fidan. Sabah erkenden banyosunu yapmış, geçen bayramda diktiği küf yeşili krep elbisesini giymiş, tüy tüy uçuşan seyrek saçlarını ensesinde toplamış, hiç adeti olmadığı halde suratını pudralamış, dudaklarını belli belirsiz renklendirmiş, bütün bunları yaparken kendini görücüye çıkacak yeni yetme kız gibi hissederek aynadaki aksiyle dalga geçmişti. Gülistan Hanım'ın huzuruna çıkmakla görücüye çıkmak arasında pek bir fark yoktu zaten. Uzun uzun bastı kapının ziline. Hayret, ne ses vardı ne soluk. Bir daha asıldı zile. Uykuda mı kalmışlardı ne? Tam yumruklamaya hazırlanıyordu ki aralandı kapı. Saçı başa darmadağın, suratı kıpkırmızı, gözleri kan çanağıydı kederin. Zor duruyordu ayakta. Onun bu perişan halini görmesiyle ''Ne oldu sana böyle?'' diyerek kapıyı iteleyip içeri girmesi bir oldu fidanın. ''Sorma abla'' demesiyle hıçkırıklara boğuluverdi keder. ''Babam öldü. Dün akşam geldi haberi.'' Elindeki çantayı Gülistan'a götüreceği hediye paketini koltuğun üzerine fırlattı fidan. ''Vah benim güzel yavrum'' diyerek kederin başını göğsüne yasladı. ''Baba acısının ne demek olduğunu iyi bilirim. Hele arada hasretlik varsa.'' Benimki katmerli acı abla. Cenazesine bile gidemedim babamın. Çok istedim ama göndermedi İsmail. Gülistan ablam kocasını koluna takıp giderken acımı bile paylaşmadı benim kocam. Kederin perişanlığının yalnızca babasının ölümünden kaynaklanmadığının farkındaydı Fidan. Ölüm bardağı taşıran son damla olmuş, yıllar yılı içinde biriktirdiği zehirli tortuyu fütursuzca isyanla haykırma noktasına getirmişti kederi. Benim de kendisi gibi olmamı istiyor abla. Bütün bağlarını kopardı ailesiyle, adlarını almıyor ağzına. Benden de aynı davranışı bekliyor. Anamı, bacımı, gözümde tüten erkek kardeşimi nasıl yok sayarım? Geldiğimizin 6. ayında babaannem öldü, sesim çıkmadı. Göndermeyeceğini adım gibi biliyordum çünkü. Geçen yıl Hacer ablam evlendi, düğününe gidemedim. Gülistan ablamın anlattıklarıyla avunup oturdum. İstanbul'a geldim geleli 2 defa gördüm anacığımı. O da Gülistan ablama geldiğinde. Evimde misafir edemedim. Neymiş? İsmail Efendi kendi anasını arayıp sormazken kaynanasını mı kabul edecekmiş evine? Bağırış çağırış arasında kanepenin köşesine büzüşüp oturmuş pembenin gözlerinden süzülen yaşları ilk fark eden Fidan oldu. Bıcırık kızım benim diyerek kucaklayıverdi pembeyi. Annen ağlıyor diye mi üzüldün? Kurban olurum ben o yaşlara. Geçecek yavrum. Şimdi güldürürüm ben annenin yüzünü. Kedere döndü. Yapma böyle. Toparlan biraz dedi. Ne toparlanması abla diye haykırdı keder. Daha bu yaşında anasının neler çektiğini zaten görmüyor mu o çocuk? Bu evde şu çiçek saksısı kadar kıymetim yok benim. Hakaret, aşağılama, dayak. Hem de en beterinden. Hepsine göğüs gerdim çocuklarımın hatırına. İlk kez bu kadar çözülüyordu keder. Ablam deyip her şeyini paylaşsa da uzun uzadıya dertleşmekten, İsmail'in kötücül kişiliğini gözler önüne sermekten kaçınmıştı o güne kadar. Ama bıçak kemiğe dayanmıştı. Hem yabancı mıydı Fidan abla? O da bilsindi kederin neler yaşadığını. Aslında Fidan ilk günden notunu vermişti İsmail'in. Ne meymenesiz bir herif olduğunu tahmin edebiliyordu. Kederin ürkek halinden, kocasının bahsi geçtiğinde istemsizce kapıldığı telaştan o adamın elinden neler çektiğini kestirmek zor değildi. Ama o anlatmadıkça meraklı mahalle karıları gibi saçma sapan sorular sorup bunaltmak istememişti kederi. Bir bardak su getireyim sana diye doğruldu Fidan. Ben getiririm Fidan teyze diyerek yerinden fırladı pembe. Aferin benim güzel kızıma, annesine hizmet etmeyi de bilirmiş. Pembenin arkasından dalıp gitti keder. Ah abla dedi. Tam bir kabus yaşadım dün gece. Canıma kıymayı bile düşündüm inan. Hay ağzından yel alsın diye bağırdı Fidan. Yaşanılan hiçbir şey insanın hayatından önemli ve değerli değildir. Bunu aklından çıkarma. Fidan'ı duymamış gibi devam etti keder. Pembe ile Yusuf olmasa yapardım be abla. Ya büyük oğlanlar diye sinirle güldü Fidan. Nusret, Nevzat, boş ver onları diye omuz silkti keder. Her geçen gün biraz daha benziyorlar İsmail'e. Evin içinde onlara hizmet eden bir kadınım ben sadece. Babalarından ne gördülerse o. Anasına değer vermeyen bir babanın evlatları da kendi analarını hiçe sayıyor haliyle. İnanır mısın? Aynı çatı altında oğlum diye bağrıma basamıyorum çocuklarımı. Daha bu yaşta aynı babaları gibi horluyorlar beni. Yeminle söylüyorum, bana bir şey olsa umurlarında olmaz. Pembenin iki eliyle sıkı sıkı tuttuğu bardağın içindeki su dökülmesin diye küçük adımlar atarak odaya girmesiyle susuverdiler. Şu dünyalar tatlısı kızın elinden içilecek bir yudum su için bile yaşamaya değer diyerek bardağı aldı, kedere uzattı Fidan. Kafanda dolanan saçmalıkları bir yana bıraktı, bundan sonra ne yapabileceğini düşün dedi. Boş yere efelenmekle hiçbir yere varamazsın. Hani bir laf vardır. Ya bu deveyi güdersin ya da bu diyardan gidersin derler. 4 çocuğu bırakıp bu diyardan gidemeyeceğine göre, gitmeye kalksan gidecek yerinde yok ya neyse. Tek ihtimal kalıyor, bir deve gibi aksi ve huysuz kocayı gütmeye razı olmak. Keder elindeki bardakla bütünleşmiş gibi dikkatle dinliyordu Fidan'ı. İçsene suyunu. 1-2 yudum yetmişti kedere. Su bile inmiyordu boğazından. Bardakta kalan suyu avcuna döktü Fidan. Eliyle kederin yüzünü, saçlarını sıvazladı. Madem bu diyardan gidemiyorsun, madem bu kavanoz dipli dünyada yaşamaya mecbursun, madem ille de pembe ile Yusuf diyorsun, onlar için olsun ayakta durmak zorundasın be güzelim. İçeriden yükselen Yusuf'un ağlama sesi tam üstüne geldi. İşte diye güldü Fidan. Adınız okundu Keder Hanım. Ama sen dur, alır getiririm ben oğlunu. Az sonra kucağında Yusuf'la geri döndüğünde suratı beş karıştı Fidan'ın. Beline kadar ıslanmış çocuk. Belli ki aç da. Hadi pembe, bezini getir de altını değiştirelim kardeşinin. Yalnız altını değiştirmekle kalmadı Fidan. Yüzünü gözünü sildi Yusuf'un. Temiz bir zıbınla tulum giydirdi, Keder'in kucağına verdi. En son ne zaman emzirdin çocuğu? Şöyle bir düşündü Keder. Hatırlamıyordu. Sabaha karşıydı galiba. Emzirirken uyudu kucağımda. Beşiğine yatırdım. Of ya, saat kaç olmuş? Hadi bakalım dedi Fidan. Gamı kasaveti üstünden at da doyur çocuğunu. Senin üzüntünü hisseder o. Memenden sütünle beraber üzüntünü de çeker içine. El kadar bebe anasının üzüntüsünü nasıl içine çekerdi bilemiyordu Keder. Bildiği tek şey vardı. Yusuf memesindeki sütü çekemiyordu. Dur bakayım hele dedi Fidan. Keder'in memesini sıktı, sıktı. Tek damla süt gelmiyordu. Hay Allah kahretsin diye söylendi. Sütün çekilmiş üzüntüden. Olacağı buydu. Hay ben böyle işin, böyle kocanın. Dolapta benim sütüm var. Pembenin cansiperane ikramını kabul etmekten başka çareleri yoktu. Şişedeki sütü kalaylı bakır tasa boşalttı Fidan. Ocağın üstüne koyup alıştırdı. Tezgahın üzerindeki o güne kadar kullanılmasına gerek duyulmayan biberona boşaltıp Keder'in eline tutuşturdu. Kucağında tut çocuğu dedi. Seni emziriyormuşsun gibi hissetsin bari gariban. Ana memesine alışık Yusuf, plastik biberon başlığını yadırgadı önce. Debelendi. Başını iki yana sallayarak direndi bir süre. Ama ağzına değen sütün tadıyla salıverdi kendini. Saatler süren açlığının verdiği iştahla yapışıverdi biberona. Artık hiç mi sütüm gelmez Fidan abla? Gerçekten de üzüldüm diye mi kesildi sütüm? Üzüntüyle kesilen süt, üzüntü geçince geri döner mi? Keder'in içi acıyarak, biraz da kendini suçlayarak sorduğu bu sorulara cevap vermekten acizdi Fidan. Ne bileyim ben, ne doğurdum, ne emzirdim, ne de sütüm oldu. Olmayan bir şeyin kesilmesi hakkında nutuk atacak halim yok. Ne diyelim? İnşallah gittiği yerden döner gelir senin o nazenin sütün. Olmadı. Bir daha sütün zerresi uğramadı Keder'in memelerine. Hazır mamalara aklım ermez benim diyordu Fidan. Yusuf'uma öyle bir mama hazırlayacağım ki... Hevesle girdi mutfağa. Birinci havanda dövüp un haline getirdi. Seyrek dokumalı tülbentten eledi. Hazırladığı bu ev yapımı pirinç ununu sütle karıştırdı. Biraz şeker ekledi. Pişirip biberona doldurdu. Bundan sonrasında annesinin sütüyle değil, Fidan teyzesinin hazırladığı bu özel mamayla beslenecekti Yusuf bebek. Biraz ele gelip farklı ağız tatlarıyla tanışıncaya kadar. Haber vermek var, izin istemek yok. Şafak sökene kadar uyutmamıştı annesini Yusuf. Gazı vardı. Ayaklarını karnına çekip avaz avaz haykırıyordu. Kaynanasından öğrendiği usulle kimyon suyu kaynatıp kaşıkla ağzına dökmüştü Keder. Avcunun içiyle karnını, sırtını ovalayarak sakinleştirmeye çalışmıştı bebesini. Nafileydi. Neden sonra ağlamaya, bağırmaya mecali kalmamış gibi kendinden geçiverdi Yusuf. Ayağında sallayarak güçlükle uyuttuğu oğlunu beşiğine alırken altından nasıl kalkacağını bilemediği kendi iç sancılarıyla boğuşmaktaydı Keder. Kara kara düşünüyordu iki gündür. Annesini görmeye gideceğini nasıl söyleyecekti İsmail'e? Cenaze ve taziye günlerinin ardından İstanbul'a dönerken annesini de beraberinde getirmişti Gülistan. Telefonda haberi aldığından beri içi içine sığmıyordu Keder'in. Ne yapıp edip görecekti anacığını. Ya İsmail bir maraza çıkarırsa, ya huysuzluğu tutar da gitmeyeceksin derse, Endişelerini dile getirdiğinde, "O kadar da uzun boylu değil," demişti Fidan. "Ana bu. Hem de yaralı, acılı bir ana. Kalkmış yaşadığın şehre gelmiş ve sonuna gidemeyeceksin ha? Senin karşına dikilecek koca bende olacak. Ayağından tavana ters asar, sallandırırım billahi." En can alıcı sırlarını kendisiyle paylaşmasından aldığı cesaretle kedere nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda akıl vermeyi de ihmal etmemişti. İzin almak yok artık. Bundan sonra böyle. Köle misin sen? 4 çocuk vermişsin bu adama. Ananı görmek için bile izin isteyeceksen hiç yaşama daha iyi. Ha, çat diye kapıyı vurup çek git demiyorum sana. Söylemeden olmaz. Ben şuraya gidiyorum, haberin olsun. Hepsi bu. Neymiş? Haber vermek var, izin istemek yok. Sabahı sabah etti keder. Kahvaltı sofrasını hazırladı, İsmail'le oğlanların kalkmasını bekledi. Gülistan'la Ahmet dönmüş dedi çayları koyarken. Annemi de getirmişler gelirken. Oo diye sırıttı İsmail. Kocasının kırkını beklemeden gezmelere çıkmış ha Zehra'nım. Duymazdan geldi keder. Derin bir soluk aldı. Aklında Fidan'ın önceki gün adeta ezberlettikleriyle dersine iyi çalışmış öğrenci gibi "Yarın annemi görmeye gideceğim," dedi. Kocasının eline itiraz edecek koz vermemek için de "Fidan abla da bizimle gelecek," diye ekledi hemen. Kelimelerin üzerine keskin bir bıçak inmiş de konuşmalarını bölüvermiş gibi kısa bir sessizlik anı. İsmail'in karısının kararlı tutumu karşısındaki şaşkınlığı. Nusret'le Nevzat'ın kederle İsmail arasında gidip gelen nereye varacak bu iş yolundaki merak dolu bakışları ve kederin yaptığı bu alışılmadık çıkıştan sonra verilecek cezayı beklercesine süklüm püklüm boynu bükük hali. Zaman kazanmak ister gibi "Çay doldur hele sen," diyerek son yudumunu kafasına diktiği bardağı kederin önüne itti İsmail. "Dilin uzamış senin," dedi çayını karıştırırken. "Bu seferlik susuyorum ama o dili kökünden kesmesini bilirim ben." Başını önüne eğdiği için kocasının yüz ifadesini göremiyordu keder. Öfke saçan sesini duyuyordu yalnızca. Bu yüzden de kulağına çalınan sözleri algılamakta zorlandı. Daha doğrusu inanamadı o sözlerin gerçekliğine. Git bakalım. Kocasının taziyesi bitmeden, utanmadan yollara düşmüş ananın eteğine yüz sür de başın göğe ersin. Olmuştu. Olmuştu işte. Haklı çıkmıştı Fidan abla. Bir arpa boyundan öteye geçmezdi belki ama engebeli, taşlı topraklı olsa da yepyeni bir yol açılmıştı kederin önüne. Haber vermek var, izin istemek yok yazıyordu bu yolun giriş tabelasında. Sızılıydı kavuşmaları. Hüzün kokuluydu. Ama bir o kadar da coşkulu. Kaybedilenin acısı yanında 2 yıllık hasretin kısa süreliğine de olsa rafa kaldırılmasının sevincini yaşıyorlardı. Tamı tamına 2 yıl önce kucaklaşmışlardı en son. Zehra, Hacer ve Hamdullah Gülistan'ın ısrarıyla bir haftalığına İstanbul'a geldiğinde. Yusuf'u ilk kez görüyordu Zehra. İlk kez bağrına basıyordu torununu. "Keşke Hamdullah da gelseydi," dedi keder. "Öyle özledim ki onu." Okulu vardı Hamdullah'ın. Ablasında Hacer'de kalmıştı. "O kadar çok özledinse kalkar gelirsin," dedi Zehra. Sitem akıyordu gözlerinden, sözlerinden. Haklıydı anası. Gülistan baba evine gitmek için fırsat üstüne fırsat yaratırken yıllardır o eşikten bir tek kez bile adımını atamamıştı keder. "Yapamadım. Elim kolum bağlıydı. 4 duvar arasında yaşadım hasretlerimi," diyemedi. Yüreğini deşip dışarı vursa içindekileri, şu kısacık beraberliğin tadını kaçırmaktan başka ne işe yarardı ki? Her şeye rağmen hepsi için çok güzel bir gündü. Sık sık gözyaşlarıyla bölünse de. Yusuf'a önceden hazır ettiği çengelli iğneyle mavi kurdeleye tutturulmuş bir 6 lira taktı Zehra. Pembeye de göz taşlarıyla bezeli bir bilezik. Yediler, içtiler, söyleştiler, ağlaştılar. Gözyaşları buruk gülüşlerle kucaklaştı, kahkahaya dönüştü kimi zaman. Hiç yabancılık çekmemişti Fidan'da. Bana da buyurun dedi vedalaşırken. Zehra Hanım dönmeden mutlaka bekliyorum. Gördüğü İzzet ikramın karşılığını vermek istiyordu besbelli. Ama keder için uyarı yerine geçti bu sözler. Ne kadar yakın olursa olsun, kapı komşusu annesini evine davet edecekti de, keder boş mu duracaktı? Haftaya cuma bendesiniz dedi Gülistan'a. Çocukları da getirin. Sabah erkenden bekliyorum. İsmail'le konuşurken hiç olmadığı kadar öfkeliydi. Hele bir laf etsin de anası gelecek diye. Çocukları, iki büyük oğlanı hesaba katmıyordu. Pembeyle Yusuf'u aldığı gibi çeker giderdi evden. Onu bile göze almıştı. Ne demeye hakkı vardı İsmail'in? Neyi yolunca yordamınca yapmıştı bugüne kadar? Cenazeydi, taziyeydi bir yana, buralara kadar gelmiş anasına en azından kuru bir başsağlığı dilemesi gerekmez miydi? Kocasının yapacaklarından çoktan vazgeçmişti keder. Kendisine karışmasın yeterdi. Bu cuma annemler gelecek dedi. Gülistan, çocuklar, haberin olsun. Ses etmedi İsmail. Kaynanasının baldızının gelecek olmasından duyduğu memnuniyetten değil, ters bir şey söylemeye, karşısında kendince efelenen karısının ağzının payını vermeye üşendiğinden. Hem ne olacaktı ki? Sabah gelip akşam gideceklerdi nasılsa. Gözüne görünmesinler de, o evde olmadığı saatlerde ne halt ederlerse etsinlerdi. Boşlukta asılı kalmak. Avaz avaz haykırarak uyanmıştı Yusuf. Acıkmıştı. Mutfağa dar attı kendini keder. Eli ayağına dolaşmış bir halde hazırladığı mamayı biberona boşalttı. İçeriden gelen seslere kulak kabarttı. Hayret, kesilivermişti Yusuf'un sesi. Telaş içinde koştu odaya. Karşısındaki manzaraya kızsın mı, gülsün mü bilemedi. Pembe çelimsiz kollarıyla Yusuf'u kucaklamış, annesinden gördüğü gibi minicik elleriyle sırtına pat pat vurarak, gücünün yettiğince sağa sola sallayarak kardeşini susturmayı başarmıştı. ''Ne yaptın sen kızım?'' diye haykırarak Yusuf'u kucakladı keder. ''Ya düşürseydin? Sakın bir daha yapmayasın.'' ''Çok ağlıyordu ama anne.'' diyerek itiraz etti Pembe. ''Kucağıma almazsam ölür diye korktum.'' ''Merak etme, ağlamakla ölmez bebekler.'' Kızmıştı. Daha doğrusu kızar görünmüştü. Hoşuna gitmişti aslında Pembe'nin Yusuf'a sahip çıkışı. 4 yaşındaydı henüz Pembe. Yusuf doğduğunda kızının yeni bebeği kıskanacağını düşünmüştü keder. Yanılmıştı neyse ki. Oyuncak bez bebeklerini bir kenara bırakıp kardeşini kucaklayıvermişti Pembe. Tüm dünyası Yusuf'tu artık. O uyurken çıt çıkarmıyor, uyanacağı zamanı iple çekiyordu. Sanki akranlarmış gibi bıkıp usanmadan konuşuyordu kardeşiyle. Annesinden öğrendiği masalları anlatıyor, ağlar gibi olduğunda emziğini veriyordu ağzına. Evcilik oynuyor bu kız. Başlangıçta Fidan'ın koyduğu teşhis buydu. Ona göre oyuncak bebek yerine canlısıyla oynamak cazip gelmişti Pembe'ye. Ama zaman içinde işin rengi değişti. Pembe'nin Yusuf'un altı değiştirilirken koşup bezini getirmesi, yaptığı şaklabanlıklarla ağlayan bebeği şıp diye susturarak onu saatlerce oyalayabilmesi ve bütün bunları yaparken yüzüne yayılan o çocuksu sevinç ifadesi. Sıradan bir oyuna benzemiyordu bunlar. ''Senin kızın küçük anne olmuş, haberin yok.'' dedi Fidan. ''Evcilik oynamak falan değil yaptığı. Boyuna bosuna bakmadan resmen çocuk eğiliyor kerata.'' Pembe'nin kardeşine düşkünlüğü karşılıksız değildi. Yusuf 2 yaşını doldurduğunda o da en az onun kadar düşkündü ablasına. Uykudan uyanır uyanmaz anne değil, aba diye açıyordu gözlerini. Hele Pembe ortalarda görünmesin. Aba, aba nidalarıyla evin içinde dört dönerek oda oda aranıyor, bulduğunda sevinç çığlıklarıyla sarılıyordu ablasına. Onların sarmaş dolaş biriktirdikleri biricik mutluluk kaynağıydı kederin. Bir keresinde çok istediğin bir şey olmazsa boşlukta asılı kalırsın demişti Fidan. Derin laftı. İnceliğine varamamıştı keder. Hayatında çok istediği bir şeyin olmaması halinde mi boşlukta kalırdı insan, yoksa istekleri gerçekleşmediğinde mi, orasını tam olarak kavrayamamıştı. Ama bugüne kadar neyi şiddetle istedim ben diye uzun uzun düşünüp sorgulamıştı kendini. Bir zamanlar televizyonda izlediği romantik filmlerdeki gibi sevilmeyi ve sevmeyi isterdi mesela. Olmamıştı. Hayal ettiği ölçüde ne sevilmiş ne de sevmişti. Yolunda giden, kavgasız gürültüsüz bir evlilik. Fazlasında gözü yoktu. O kadarı da yeterdi kedere. Olmamış, olamamıştı. Kocasının peşinden, onun yürüdüğü çapraşık yolda gösterdiği yöne doğru ilerlemek zorunda kalmıştı hep. Kısa bir süre öncesine kadar hiçbir beklentisi yoktu hayattan. Ama şimdi tüm varlığıyla, yüreğinin ve beyninin tüm hücreleriyle istediği bir şey vardı. Pembe ile Yusuf'un oluşturduğu bu sıcacık sevgi yumağı hiç mi hiç çözülmesin? Çözülmesin ki o karanlık, derin ve anlamsız boşlukta asılı kalmasın keder. 11. ayrımın sonu. Sayfa 197.